أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli dinleyenlerimiz, aziz dostlar, tefsir derslerimizde bugün yeni bir sureye başlıyoruz. İnşallah Fetih Suresi. Rabbimiz ümmet olarak nice nice fetihlere bizleri eriştirsin, fetihleri kolaylaştırsın, mazlum ve mahzun kardeşlerimizin yeniden sürura, sevince, saadete erişebilecekleri nice nice fetihler Rabbimiz bizlere lütfeylesin. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini yapıyoruz. İnşallah 7. ayete kadar, yani 1. ayetten 7. ayete kadar hem Rabbimizin kelamını okuyacağız hem de anlamaya çalışacağız.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mubinan liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma taakhara ve yutimme ni'metahu aleyk. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ.
Kıymetli kardeşlerim, Fetih Suresinin 1. ayetinden 7. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Şimdi de önce sure hakkında kısa bir bilgi vereceğiz. Daha sonra da okuduğumuz ayetlerin inşallah tefsirini yapmaya çalışacağız. Fetih Suresi, Hicret'in 6. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hudeybiye'den Medine'ye dönüşü esnasında Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere arasında nazil olmuş bir suredir. Bir başka rivayete göre de bu sure Hudeybiye seferinden dönerken değil de Hudeybiye'de savaşmak yerine ilk bakışta Müslümanların aleyhinde gibi gözüken şartlarla sulha karar verildiğinde meydana gelmiştir. O esnada tabii Hudeybiye barışı esnasında müminlerin beklentileri var. Onlar umre niyetiyle yola çıkmışlardı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların umre yapacaklarını beyan buyurmuştu. Fakat Mekke müşrikleri o sene girmelerine izin vermediler, engellediler. Bir takım şartlarla da ki biraz sonra inşallah o şartların ne olacağını da ne olduğunu da göreceğiz. Anlaşma teklif ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu anlaşmayı kabul buyurmuştu. Özellikle birkaç sahabi büyük bir heyecanla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk bakışta mağlubiyet gibi görülen bu anlaşma maddelerini nasıl kabul ettiniz diyerek adeta olmadı, uygun olmadı gibi bir tavır sergilemişlerdi. Bunlardan birisi de Hazreti Ömer Efendimiz'di. Rivayete göre 3 defa soruyor. Ya Resulallah biz bunu nasıl kabul ediyoruz diye. Efendimiz sükut buyuruyor. Cevap vermiyor. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz'in bir korkusu oluşuyor. Acaba peygambere karşı böyle soru sormam edepsizlik mi oldu? Hakkımda bir ayet inerse beni üzecek bir ayet inerse diye de böyle bir korkusu da var. Ve Efendimiz'e Müslümanlar haklı, onlar haksız oldukları halde neden bu aşağılayıcı barışın yapıldığını sormuş Hazreti Ömer Efendimiz. Efendimiz bunun üzerine ben Allah'ın elçisiyim, o elçisini mahcup etmeyecektir şeklinde cevap da vermişler. Bir müddet sonra Efendimiz Hazreti Ömer'i çağırıyor ve kendisine hem bu barışın bir fetih olduğunu açıklıyor hem de yeni gelmiş olan Fetih Suresi'nden bir miktar okuyor. İnna fetahna leke fetham mübina diye. Bu rivayete göre de ki bu rivayet de Buhari'de geçiyor. Yani önemli hadis kaynaklarımızdan. Demek ki bu sure Hudeybiye'de inmiştir. Bu rivayetten de biz bunu anlıyoruz. Bu sure 29 ayetten oluşuyor. İsmini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir zafer olan Hudeybiye barışını müjdeleyen birinci ayetteki İnna fetahna leke fetham mübina, sana apaçık bir fetih ihsan ettik ayetinden alıyor. Musaf'daki sıralamaya göre 48. sure, nüzul sırasına göre ise 109. suredir. Evet, bu sure önce büyük bir fetih nasip edildiği ayetiyle başlar. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh Mekke müşriklerine gönderilmişti. Biz başka bir niyetle değil, sadece umre niyetiyle geldik diye. Onlar da sen istersen tavaf edebilirsin ama bu sene içeri almayacağız sizi demişlerdi. Efendimiz de 1500 kişiye yakın bir sahabe grubuyla yola çıkmıştı. Şöyle bir şaiye yayıldı. Hazreti Osman öldürüldü diye. Bunun üzerine Efendimiz oradaki bütün sahabeden beyat aldı yeniden. Bir sözleşme aldı. Canlarıyla, mallarıyla, her şeyleriyle Resulullah'la beraber olacaklarına dair Efendimiz'e söz verdi sahabiler. Bu beyatten de bahsedilir bu Fetih Suresi'nde. Sonuna doğru da Mekke fethinin müjdesi verilir ve müminlerin vasıflarından, o Resulullah'la beraber olan müminlerin vasıflarından övgüyle söz edilir. Sure böylece sona erer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sure inince buyurdular ki bu gece bana üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure indirildi buyurmuş. Çünkü çok büyük bir fütuhat, fetihler müjdesi, fetihlerin başlangıcı olacağına işaret eden bir ayetle başlıyor bu sure ve öylece de devam ediyor. Bu sebeple sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu surenin inmesiyle demek ki o üzüntüsü müthiş bir sevince sürura döndü. Bunu da ifade etmişler surenin fazileti olarak. Bu girişten sonra değerli kardeşlerim, şimdi ayet ayet Rabbimizin kelamını daha yakından inceleyelim, anlamaya çalışalım. Rabbimiz inşallah her birimizin idrakini, basiretini, firasetini açsın. Kelam-ı ilahiden kastedilen manaları en güzel şekilde kavrayanlardan olalım. Ve bunu inşallah hayat haline getirelim ve dahi fikir dünyamıza, duygu dünyamıza, davranış ve ahlakımıza yansıyan ilahi mesajlar olarak da hayat haline getirmeyi bize nasip eylesin efendim. Birinci ayet, Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mübina. Resulüm, gerçekten biz sana ardı ardına gelecek nice fetihlerin öncüsü ve müjdecisi olarak apaçık bir fetih ihsan ettik. Evet, fetih kelimesi esasen açmak demektir. Ama daha çok ister savaş yoluyla, ister barış yoluyla bir beldenin Müslümanların hakimiyetine girmesini aslında ifade eder. Fakat kelime genel olarak bir kavram olarak daha çok bu anlamda kullanılsa da Cenab-ı Hakk'ın kullarına açtığı bir takım fütuhat diye ifade edebileceğimiz maddi manevi nimetlere erişmelerine vesile olan her şeye de fetih tabir edilir. Yani kalplerin İslam'a açılması da Müslümanların önündeki bir takım karanlık bulutların açılması da ve yeni yeni ufukların onlara gösterilip o ufuklara erişmelerinin sağlanması da bunların hepsi aslında bu fetih kelimesinin içinde kastedilebilecek manalardır. Ve bu fetihle ne kastedildiğine dair müfessirlerimiz arasında iki görüş ortaya çıkmış. Bir kısmı demişler ki buradaki apaçık fetihten kastedilen Mekke'nin fethidir. Biliyoruz ki Mekke-i Mükerreme, evet, vahyin ilk indiği belde olması, Kabe'nin orada olması yönüyle çok çok kıymetli bir belde. Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, eğer çıkarılmasaydım senden asla çıkmazdım dediği bir belde, bütün müminlerin gönüllerinin aktığı bir belde, bir şehir, ama oradan uzakta kaldılar Müslümanlar. İşte orada eziyet çektiler. Efendimiz de Yesrib, o zamanki ismi Yesrib olan Medine-i Münevvere'ye işaret buyurdular. Oraya hicret edebilirsiniz, oraya göç edebilirsiniz. Orada bulunalım hep beraber diye. Ve Mekke'den uzak kalmışlardı. Mekkeliler de çoğunluğu müşrikti o zaman. Ve Peygamber'e karşı aleyhissalatü vesselam ve sahabesine karşı işte Bedir Savaşı'nı gerçekleştirmişlerdi. Uhud'a gelmişler. Uhud'da Müslümanlara eziyet etmişlerdi adeta. Orada Müslümanlar bir mağlubiyet yaşamışlardı belli oranda. Bedir'de evet Müslümanların zaferiyle neticelendi. Daha sonra Hendek gazvesi oldu. Orada da 10 bin kadar askerle Müslümanları adeta coğrafyadan silmek istiyorlardı. Ve hep böyle Müslümanlara karşı bir saldırı halindeydiler. Ve Mekke'nin fethi o zaman Müslümanların düşünebilecekleri, belki o an için düşünebilecekleri bir konu değildi. Ve Yüce Rabbimiz bu ayeti indirince inna fetahna leke fetham mübina, biz sana apaçık bir fetih lütfettik ayetini indirince işte bazı alimler buradan kasıt Mekke'nin fethinin müjdesidir derler. Ama çoğunluk, cumhur müfessirin yani müfessirlerin büyük bir çoğunluğu derler ki bu aslında Hudeybiye'dir. Hudeybiye anlaşmasına Cenab-ı Hak apaçık bir fetih demiştir. Belki şöyle diyelim, Hudeybiye aslında artık Müslümanların sürekli bundan sonra fetihlerinin olacağına işaret eden bir ayettir. Bu yönüyle Hudeybiye fethin başlangıcıdır. Başlangıcı ama birçok fetihlerin oluşmasına anahtar olan bir fetih. Bu yönüyle son derece apaçık bir fetihtir. Zahiren mağlubiyet gibi, yani görünüşte mağlubiyet maddeleri kabul edilmiş gibi, birazdan onlara da işaret edeceğiz. Ama hakikatte birçok fethin kapısı bununla açılmıştır. Artık Mekke müşrikleri Müslümanlara yönelik taarruzda bulunamamışlardır. Bu hadiseden sonra, bu Hudeybiye barışından sonra Hayber fethedilmiş. Arkasından Mekke fethedilmiş ve nice bölgelere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem manevi fetihlerin öncüleri diyebileceğimiz elçiler göndermiş. İşte Bizans'a kadar gidilmiş. Bizans'a savaş açılmış adeta o dönemin Bizans'ına ve fütuhatlar başlamıştır. İşte bu anlamda Hudeybiye dediğimiz o anlaşma, o beyatleşme, Müslümanların Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sözleşmeleri Allah'ın rızasını üzerlerine celbetmiş, çekmiş ve Müslümanlar zafer üstüne artık zafer kazanmaya başlamışlar. O Huneyn gazvesi de bunlardan biridir. Bu efendim Hudeybiye ile Hudeybiye'nin büyük bir fetih olmasıyla ilgili bir de şöyle bir takım manevi fütuhatlar da artık açılmaya başlamış. Çünkü bir savaş halinde etkilenme şansları yok müşriklerin. Böyle bir barış hali olunca, geçici olarak da böyle bir barış hali olsa bile iki taraf birbirine gelip gitmiş. Belki ufak ufak ticaretler, alışverişler başlamış ve bu süreçte birçok müşrik, Allah'a ortak koşan kişi İslam'la şereflenmiş. Bunu şuradan da anlıyoruz. Efendimiz Hudeybiye'ye giderken 1500 kişiyle gidiyorlardı. Ancak 2 yıl sonra Mekke-i Mükerreme'nin fethine Resulullah 10.000 kişiyle, hatta bazı rivayetlerde 12.000 kişiyle gitmiş oluyor. Şöyle düşünelim. İslam'ın 19 yıllık geçmişinde Müslüman olanların sayısı, hadi 1500, gelemeyenlerle 2000 diyelim. O Hudeybiye sulhünden sonra son 2 yılda ise bu sayı 5'e katlamış en az. 6'ya katlamış. Nasıl bir fetih olduğu belli. Gönüller de fethedilmiş. Daha önceleri Müslümanları muhatap kabul etmeyen ve çözümü savaşta arayan müşrikler ilk defa bu anlaşmada karşı tarafı tanımışlar. Efendimiz'i artık bir devlet başkanı olarak tanıyorlar. Onlardan karşılıklı bir güven anlaşması olsun diye bir anlaşma talep ediyorlar. Anlaşmayı talep edenler de Mekke müşrikleri. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadi gelin biz sizinle bir anlaşalım demiyor. Onlar diyorlar ki ya Muhammed biz seninle bir anlaşma yapalım diyorlar. Evet, anlaşmanın maddelerine şöyle bir bakalım. Bu maddeler biraz ilk bakışta Müslümanların aleyhine gibi. Ancak Cenab-ı Hak bazen şer gibi görülen şeylerde nice nice hayırlar çıkarır. Önemli olan o anlaşma sürecini doğru yönetmek. Maddeler şöyle. Anlaşmanın süresi 10 yıldır diyorlar. 10 yıllık bir sulh anlaşması. Bu süre zarfında iki taraf arasında savaş durdurulacak. Bir taraf diğeri aleyhinde gizli ya da açık hiçbir harekette bulunmayacaktır. Zaten bu maddeyi bozdukları için Mekke müşrikleri Resulullah Mekke'nin fethi kararını vermiştir. Bir takım kabilelerle Müslümanlar aleyhine anlaşma yapıyorlar. Efendimiz'e de bu haberi gelince Mekke seferi hazırlığı başlıyor. İkinci madde, Müslümanlar Kabe'yi bu yıl ziyaret edemeyecekler. Bu ziyaret bir sonraki yıl yapılacaktır. Gelecek yıl ziyarete gelenler Mekke'de 3 gün kalacak. O zaman içinde müşrikler Mekke dışına çıkacak. Müslümanlarla temas kurmayacaklardır. Biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında bu anlaşmanın yapıldığı yıl umreye niyetlenmişti. Ama dediler ki bu sene olmayacak. Yani güya Mekke müşrikleri sizin dediğiniz değil bizim dediğimiz olacak diyorlar. Ama Resulullah Efendimiz bu maddeye de evet diyor. Kureyşlilerden biri, 3. madde. Kureyşlilerden biri Müslüman olarak da olsa Medine'ye sığındığı takdirde iade edilecek. Ama Medine'den Mekke'ye sığınanlar iade edilmeyecektir. Esas bu madde Müslümanları adeta galeyana getirdi. Bir de o esnada bu anlaşma imzalanır imzalanmaz Ebu Cendel diye bir sahabi ayaklarında zincirle geldi. Müslümanlara ben size katılmak istiyorum. Lütfen beni kabul edin dedi. Babası Süheyl de oradaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle işte o imza atmak için o vardı yanında birkaç kişiyle beraber. Babası dedi ki Süheyl bak dedi anlaşmayı yaptık ve imzaladık. Şimdi bu Süheyl'i bize vermeniz, Ebu Cendel'i bize vermen lazım dediler. Efendimiz de Ebu Cendel biz anlaşma yaptık seni vermek durumundayız kabul edemiyoruz dediler. Hakikaten Ebu Cendel çok üzüldü. Müslümanlar çok üzüldü. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz ahitlerimize saygılıyız dedi. Fakat ondan da sonra daha büyük bir bereket zuhur etti. Onlar sonra yolda kaçtılar. Bir yere sığındılar. Orada sonra Mekke müşriklerinin ticaret yolları üzerinde bir pusu kurdular. Sonra pişman oldular Mekke müşrikleri de böyle bir karar alınmasına ama yapacak bir şeyleri kalmamıştı. Dördüncü madde, diğer Arap kabileleri dilerlerse Müslümanların tarafına, dilerlerse Kureyşlilerin safına katılabileceklerdir. Maddeler böyle. Hatta imza atılmadan önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Resulullah yazdırdı. Onlar dedi ki tamam burada Resulullah'ı zaten biz kabul etseydik bu savaşlara da gerek yoktu. Sadece Muhammed bin Abdullah yazacaksınız dediler. Peki dedi Efendimiz. Hatta Hazreti Ali Efendimiz yazmıştı o bu sözleşme metnini. Efendimiz Hazreti Ali ben silemem bunu dedi. Resulullah cümlesini silemem dedi. Resulullah bana göster o zaman neresi orası orayı ben sileyim dedi. Efendimiz üzerine çizgiyi kendileri çekmiş oldular. Hatta anlaşmanın başına Bismillahirrahmanirrahim yazmak istediler. Efendimiz onlara dedi ki biz Rahman'ı tanımıyoruz. Bismikallahümme diyelim. Bismillah diyelim sadece dediler. Ve öylece yazılmış oldu. Baktığınız zaman ilk bakışta gerçekten hep sanki Mekke müşriklerinin dedikleri olmuş gibi. Ama Yüce Rabbimiz bu anlaşmaya büyük bir fetih buyuruyor. Neden? Orada artık Müslümanlar muhatap alınıyor. Müslümanlara terörist muamelesi yapılmıyor. Müslümanlara bir devlet kimliği veriliyor. Artı bir takım zaten umre yapacaklardı. Bir sene sonra yapacaklar. 10 yıl bir sükunet dönemi. Ve hakikaten bu anlaşmanın sonuçlarının çok çok bereketli olduğunu görüyoruz. Dersin başında bahsettiğim gibi özellikle Hazreti Ömer gibi bir takım böyle heyecanlı sahabiler bunu hazmetmekte zorlandılar. Hatta Resulullah Efendimiz o Hudeybiye'ye kurbanlık develerle gitmişlerdi. Hadi kurbanlarımızı kesin dediği halde, başlarınızı tıraş edin dediği halde sahabe harekete geçmedi. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan annemiz, ya Resulullah sen deveni kurban et, kurbanını kes, başını tıraş et. Sahabiler de senin izini takip edeceklerdir dedi. Efendimiz de kabul etti onun teklifini. Efendimiz böyle kurbanını kesince herkes böyle hücum etti adeta. Herkes bir an önce o emri yerine getirdiler. Yani elleri kalkmadı ilk anda müminlerin. Böylesi bir anlaşmayı nasıl kabul ediyoruz diyerek adeta. Bir başka sahabi de Hazreti Ömer gibi ya bu bir zafer midir? Diyecek oluyor da Efendimiz evet zaferdir diyor. Muhammed'in varlığı elinde olan Allah'a yemin olsun ki şüphesiz bu bir fetihtir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Medine'ye vardıklarında bir sahabi de arkadaşlarına kendi arasında ya bu nasıl bir fetihtir? Kabe'yi ziyaret etmemiz yasaklandı. Kurbanlık develerimiz daha ileri gidemedi. Allah'ın Resulü Hudeybiye'de durmak zorunda kaldı. Ve bu barış yüzünden iki mazlum kardeşimiz Ebu Cendel ve Ebu Basir, Ebu Basir de aynı şekilde iade edilenlerden, zalimlerin eline terk edildi diye serzenişte bulundu. Yani böyle bir bu sözleri söyleyince, Efendimiz'e bu sözler bir şekilde ulaştı. Efendimiz buyurmuşlar ki bunun üzerine çok yanlış söz söylenmiş. Bu gerçekte çok büyük bir zafer ve fetihtir. Siz müşriklerin yurtlarına kadar ilerlediniz. Onlar da gelecek yıl umre yapmanız konusunda söz vererek sizi geri dönmeye razı ettiler. Aşağı yukarı 25 kilometre falan zaten Mekke'ye iyice yaklaşmışlardı Müslümanlar. Onlar savaşa son vermeyi ve barış yapmayı kendiliklerinden istediler. Halbuki onların kalplerinin size karşı ne kadar kinle dolu olduğunu biliyorsunuz. Allah sizi onlara üstün kılmıştır ve galibiyet lütfetmiştir. Siz Uhud Savaşı'ndan kaçarken ben de arkanızdan size sesleniyordum. O günü unuttunuz mu? Hendek Savaşı'nda her taraftan düşmanın korkunç bir manzara ile saldırıya geçtiği günü unuttunuz mu? Hani bir korku yaşadınız o gün. Hatta kalpleriniz ağzınıza geldi. Bunu unuttunuz mu? Bak bu şimdi bir güven ortamı oluşuyor. Bunu nasıl küçük görürsünüz mahiyetinde? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi teskin etti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh o gün tabii hakikaten peygamberimizin yanında dağ gibi duran bir sahabi. Hazreti Ömer Efendimiz'e de güzel sözler söyledi. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz Ebu Bekir yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi değil mi? Evet dedi. Peki biz hak üzere onlar batıl üzere değil mi? Evet dedi. Peki nasıl kabul ediyoruz böyle anlaşmayı deyince? Bak Ömer dedi. Muhammed Allah'ın elçisidir. O ne yapıyorsa doğrudur. Biz ona itaat edeceğiz diye onu teskin etti. Yine bu Ebu Bekir Efendimiz buyurdular ki İslam'da Hudeybiye fethinden daha büyük bir fetih olmamıştır. Sonra değerlendirme yapıyor Hudeybiye'yi geriye bakıp. Fakat halk kısa ve dar görüşlü olduklarından bu anlaşmaya itiraz etmişlerdir. İnsanlar Allah'la peygamberi arasındaki işlerde acelecidirler. Allah Teala ise onlar gibi acele etmez. Dilediği işi kıvamına gelip olgunlaşmadıkça yapmaz. Bera bin Azib, Abdullah bin Mesud, Cabir bin Abdullah da benzer tarzda değerlendirmeleri var. O Hudeybiye'yi derler ki insanlar Mekke'nin fethine zaferdir diyorlar. Halbuki biz asıl zafer olarak Hudeybiye barışını kabul ediyoruz. İmam Zühri ise bu konuyla ilgili hadislerden de belki yola çıkarak şöyle bir genel değerlendirmede bulunuyor. Daha önceleri Müslümanlarla müşrikler karşılaştıkları her yerde savaşmış ve çarpışmışlardır. Hudeybiye barışı olunca harp ve çarpışma sona erdi. İki taraf arasında güven ortamı teşekkül etti. Birbirleriyle görüşüp kaynaşma imkanı buldular. Hatta muhtelif konularda yardımlaşmaya bile başladılar. Bu sırada kime İslam'dan söz açılsa biraz düşündükten sonra hakikati kavruyor ve hemen Müslüman oluyordu. Öyle ki Hudeybiye'den Mekke fethine kadar ki 2 sene zarfında Müslüman olanların sayısı Hudeybiye'ye kadar geçen 19 senelik İslami davet neticesinde Müslüman olanların sayısından daha fazla olmuştu. Hem de 5 kat, 6 kat. Evet, bunun nasıl bir zafer olduğuna dair evet bu izahlarımızda birkaç şey söyledik. Ama belki bunları daha fazla da artırmak elbette mümkündür. Mesela yine ifade ettiğimiz gibi Müslümanların bir devlet oluşunun kabulü önemlidir. Bugün bile öyle değil mi? Bakınız bugün bakıyoruz İslam dünyasında olsun başka yerlerde olsun. Bütün devletlerin bir topluluğu devlet diye tanıması çok büyük bir şey. Bazen oluyor 50 yıl geçiyor işte. Belki 100 yıl geçiyor. Devlet olarak kabul etmiyor devletler. Kabul etmeyince onlar sürekli böyle bir mahrumiyet içinde kalıyorlar. Mazlumiyet içinde kalıyorlar. Bu yönüyle muhatap alınmak, devlet olarak muhatap alınmak çok önemli bir şey ki o bu anlaşmayla sağlanmış oluyor. İslam aleyhinde oluşmuş bir kin var muhatap topluluklarda. Müslümanları tanıdıkça, İslam'ın mesajlarını duydukça onların kalplerinde yumuşama meydana geliyor. Yani sulh ortamında kültürel alışverişler, ticari alışverişler daha da artıyor. Bu da gerçekten aradaki irtibatı sıklaştırdığı için Müslümanlar lehine bir sonuç ortaya çıkıyor. Ve yine bu anlaşma sayesinde ülkenin güney sınırları emniyete alınınca Kuzey ve Orta Arabistan'daki kabileler İslam Devleti'nin hakimiyetine girmek istediler ve girdiler. Bu Hudeybiye fethinin bu kadar efendim büyük hayırlara vesile olduğunu bu şekilde ifade ettikten sonra ikinci ayete bakalım. Böyle bir fethin hangi gayelerle lütfedildiğini de ya da hangi sonuçları doğurduğunu da bu ayetten görelim. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Böylece Allah, yani böyle bir fetih açtı Allah, bunun sayesinde senin hem geçmişte hem de gelecekteki bütün hatalarına karşı bağışlayıcılığını gösterecek ve böylece bütün nimetlerini sana tamamlayacak, ihsan edecek ve seni her zaman dost doğru yola sevk edecektir. Bu öyle bir fetih ki diyor Cenab-ı Hak, bu fetih sayesinde buradaki zem ifadesi günah diye de tercüme edilir. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ. Senin önceki günahların. Tabii peygamberler masum olduğu için, yani ismet sıfatı peygamberlerin günahtan korunmuşluğunu ifade eder. Bunu alimlerimiz şöyle anlarlar ve doğrusu da odur. Senin zellelerini, zelle diye tabir edilir peygambere günah işlemiş tarzında bir ifade, edebe mugayirdir. Dolayısıyla buna zelle, ayak kayması. Ama şu anlamda, daha güzeli varken bir alt seviyedeki güzelle yetinmek gibi. Buna eftal varken faziletle yetinmek ya da ehem varken mühimle yetinmek diye de ifade edebiliriz. Bunlara zemp ifade edilebilir diyerek buradaki ey peygamber senden önceki, senden sadır olan, ortaya çıkan bir takım bu nevi zellelerini de Allah bağışlayacak ve bundan sonra da artık bütün günahların bağışlanmış olacak denmiş oluyor. Şimdi bazı alimler şöyle de izah getirirler, bir incelik olduğunu söylerler. Evet, peygamber de bir beşerdir. Peygamberin beşerliği de, yani insan oluşu da sürekli nazara verilir Kur'an'da. Ona uluhiyet yakıştırması yapılmasın zaman içerisinde diyerek Cenab-ı Hakk'ın bu tür hatırlatmalarda bulunduğu ifade edilir. Fakat burada zem kelimesini günah olarak değil, hata olarak da efendim anlamanın mümkün olduğunu, çünkü zemp ifadesinin hata anlamına da kullanıldığını söyler bazı alimler. Bu daha böyle bir sanki gönle daha hoş geliyor. Yani ey peygamber, bundan önce bir takım ufak ufak da olsa hatalarınız oldu. Ama Allah onların hepsini bağışladı. Bugüne kadar artık şöyle ya da böyle oldu. Bundan sonra da Cenab-ı Hak sizi hataya karşı koruyacaktır. Bir de şöyle bir şey, gafara kelimesi, liyagfira'da kullanılan gafara kelimesi, bağışlamak anlamına geldiği gibi korumak anlamı da vardır bunda. Bir şeyin üstünü örtmek, korumaya almak demek. Nitekim Arapça'da mesela askerin başına giydiği, kurşunlara karşı onun başını korusun diye giydiği o takke tarzındaki şeye miğfer deniyor, miğfer. Hatta Türkçemizde de miğfer denir. Öyle kullanılır, Arapçadan geçen bir kelime olarak. Miğfer, başı korur. Gafara kelimesinden türemiş bir kelimedir, miğfer kelimesi. Bu yönüyle İbn Arabi Hazretleri der ki, istiğfarın, yani Allah'tan mağfiret talep etmenin iki anlamı vardır. Birisi geçmişe dönük, ne kadar kusurumuz, günahımız varsa onları bağışla ya Rabbi demektir. Geleceğe dönük de Allah'ım bizi günahlara, kusurlara, bir takım eksikliklere düşürme anlamında bir taleptir der. İstiğfar hakikaten çok güzel bir manadır. Bu yönüyle aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili ey peygamber, bundan önce senden sadır olan efendim bir takım eksiklikler olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bunların hepsini Allah örtmüştür. Onları silinmiştir. Gelecekte de Allah seni böylesi şeylere düşmekten koruyacaktır manasına gelir. Buradaki ifade denilebilir. يَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا teahhara. Şimdi burayla ilgili Mevdudi'nin tefsirinde, Tefhimul Kur'an'da çok güzel izahlar var. Allah ona da rahmet eylesin. Bu ayetin nazil olduğu yer, durum göz önüne alınırsa açıkça anlaşılmaktadır ki burada zikri geçen bağışlanan günahlardan maksat geçmiş 19 sene içerisinde Hazreti Peygamber önderliğinde İslam'ın yayılması için yapılan mücadeleler, çalışmalar ve savaşlarda Müslümanların yaptığı bir takım hatalardır hepimizin. Bu hataları hiç kimse bilmemektedir. Hatta insan aklı bu samimi gayretler içinde bir eksiklik arayıp bulmakta da acizdir. Ama Allah Teala nazarında en güzel ve en yüce olma ölçüsüne göre bu çalışmalarda öyle bir takım kusurlar oluyordu ki bunlardan dolayı Müslümanlara, müşriklere karşı kesin bir zafer nasip olmuyordu. Allah Teala'nın buyruğunda şu denmek istenmektedir. Bakınız çok ince bir mana. Eğer siz bu hatalarla çalışmalarınıza ve cihadınıza devam etseydiniz, müşrik Arapları yenmeniz, onları alt etmeniz için daha uzun zaman gerekirdi. Ama biz bütün bu kusurları ve hataları bağışlayarak sadece kendi kerem ve lütfumuzla onları gidererek Hudeybiye denen yerde size bu fetih ve zafer kapısını açtık. Bu zaferi kendi gayretinizle başaramazdınız. Burada şu nokta iyice anlaşılmalıdır. Herhangi bir gaye uğruna bir topluluk bir çaba gösteriyorsa, bu çabanın eksiklikleri, kusurları, hataları o topluluğun liderine yönelir. Bu kusurlar ve hatalar liderin şahsi hatalarıdır anlamına gelmez. Aslında bu hatalar bütün o topluluk tarafından işlenir. Bizatihi o topluluğun hareketlerinin sonucudur. Ama sorumluluk liderde olduğu için suçlamalar lidere yöneltilir ve davranışlarında şu kusurlar var denilir. Şimdi bu mana çok güzel gerçekten. Burada her ne kadar hitap Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ey peygamber, bu fetih sayesinde artık biz senin geçmişteki hatalarını Allah bağışlayacak ve gelecekte de böylesi hatalara düşmeyeceksin ifadesi doğrudan peygambere söylense bile diyor ki Mevdudi, bakınız hakikatte bu diyor müminler olarak peygamberin etrafındaki kimseler olarak topluca düştükleri kusurlara bir işarettir. Evet, bugünkü yönetimde de, yönetim anlayışında da böyle. Eğer personel bir hata yaparsa onun amirini sorumlu tutarlar. Bir defasında böyle bir seminerde bir yönetim semineri veren şahıs demişti ki, diyelim izindesiniz efendim, iş yerinde bir şey ortaya çıktı. Ciddi bir hasar meydana geldi, kusur meydana geldi. Personel tarafından oluştu. Ben izindeydim, suçlu değilim deme hakkına sahip değilsiniz. Siz izinde bile olsanız %60 siz suçlusunuz demişti. Neden? Sen çünkü geriye demek ki doğru bir vekil bırakmadın. Yerine bakacak kişiyi doğru birini bırakmadın. Bugün bile öyle değil mi? Herhangi bir bakanlığın alt personelinden birisi diyelim bir şey yapıyor, bir hata işliyor diyelim. Bakanın istifası isteniyor. Halbuki bakan bizzat kendisi mi yaptı onu? Hayır. Efendim, belki emrinde binlerce insan çalışıyor. Bir tanesi böyle bir yanlış yaptı. Ama bakan istifa diyoruz. Ya da başbakan istifa diyoruz. Başkan istifa diyoruz. Aynen bunun gibi burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına yönelse de bu, ey peygamber, biz bu fethi sana apaçık fethi beyan ettik. Fethi lütfettik. Ta ki Allah senin geçmişteki bir takım kusurlarını ve gelecekte de böyle kusura düşmeni bağışlamış olsun. Yani böyle bir şeyden seni korusun. Bu ifade hakikatte Müslümanların tamamınadır. Nitekim biz Uhud'da o Ayneyn geçidi diye bilinen yere Peygamberimiz 50 kişi yerleştirmişti. Onlar o geçidi koruyamadılar. Çok azı müstesna. Oradaki efendim nasıl olsa galip geldik diyerek terk ettiler Resulullah'ın vazife olarak gösterdiği yeri. Sonra mağlubiyet oluştu. Bakınız orada bir hata vardı. Ki ama bu hatayı kim işledi? Oradaki 50 kişilik koruyucu ekibin içerisinde belki 40 kişi işledi. Fakat netice itibariyle onun cezasını kim çekti? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin liderliğindeki o sahabilerin hepsi çekti. İşte buradaki bu anlam gerçekten Mevdudi'nin bu izahı çok yerinde güzel bir izah olarak görebiliriz. Allah ona da rahmet eylesin. Nitekim söz peygamberedir ve Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlamıştır diye buyurulmuştur. Bu bakımdan bu genel ifadeden şu mana da çıkar. Allah nezdinde masum peygamberin bütün sürçmeleri onun yüksek makam ve mevkiinden dolayı sürçme denir, bağışlanmıştır. Daha sonra sahabe-i kiram Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ibadet yaparken ağır meşakkatleri ve tahammülü güç uzun süreli ibadetlere katlandığını gördüklerinde sizin gelmiş geçmiş bütün günahlarınız affedilmiştir. O halde kendi canınıza bu kadar eziyet niçin yapıyorsunuz demişlerdi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap vermişti. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her ne kadar işte gelmiş ve geçmiş bütün sürçmeleri bağışlanmış olsa da Efendimiz şükreden bir kul olma adına gayretini daha da artırmıştır. Burada bir de bakınız ve yutimme ni'metehu aleyk ve bir de diyor Allah sana bu apaçık fethi lütfetti. Sana olan nimetini tas tamam hale getirmek için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme elbette Yüce Rabbimiz çok sayıda nimet ihsan eyledi. Ve kâne fadlullahi aleyke azîma. Ey Nebi-i Ekrem, Allah'ın sana fazlı gerçekten büyüktür buyuruldu. Ona hüsnü ahlak verdi. Ona candan sahabiler verdi. Ona Kur'an gibi kıyamete kadar var olacak bir kitab-ı mübin ihsan eyledi Yüce Rabbimiz. Bütün bu nimetleri kendisine verdi. Daha nice nice nimetler ihsan eyledi. Fakat o nimetin tamamlanması, bu tamamlanması gereken nimet daha çok İslam nimetidir diyor alimlerimiz. Çünkü Cenab-ı Hak hani el yevme ekmeltu leküm dinekum ve etmemtu aleyküm nimeti buyuruyor ayette. Bugün dininizi size tamamladım ve size olan nimetimi de tamamladım. Demek ki İslam nimeti henüz tamamlanmamıştı. Evet, Hudeybiye'de daha Mekke fethedilecek ve inecek ayetler vardı. Ve İslam bir bütün halinde bütün insanlığa bir hidayet kitabı olarak tamamlanması gerekiyordu. Bunun için de Cenab-ı Hak işte bu fethi, bu Hudeybiye'yi, o İslam nimetini hem Arabistan topraklarında hem de dünyanın diğer bölgelerinde tamamlama maksadıyla böyle bir fethi lütfettiğini haber veriyor. Ve yutimme ni'metehu aleyk. Daha belki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen manevi ihsanlar ve ikramlar biz onları hepsini bilmiyoruz. Elbette Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e peygamberlikle beraber bir hükümranlık da verildi. O Arabistan topraklarında yegane hakimiyet ona verilmişti. Efendim ta Bizans'a mektup gönderiyordu. İran kisrasına mektup gönderiyordu. Bütün bunlar farklı farklı nimetlerdi. Sahabenin sayısı her geçen gün artıyordu. İşte veda haccında 150 bin kişiye ulaştı ki ümmetin çokluğu da bir peygamber için çok büyük bir nimetti. Mesajının kabul görmesi çok büyük bir nimetti. Teslimiyet ve itaatte zirve olan böyle bir arkadaşlar grubuna, bir takıma sahip olması Nebi-i Ekrem Efendimiz için çok büyük bir nimetti. İşte bunlar bizim belki dıştan görebildiğimiz, hissedebildiğimiz ama belki bilemediğimiz sadece peygambere has Yüce Rabbimizin daha ne ihsanları oldu, ne ikramları oldu onu biz bilmiyoruz. Bir sebep daha sayılıyor adeta, bir illet daha sayılıyor bu fethi mübin lütfedilmesinin sebebi olarak ve yehdiyeke sıratan müstakime ve seni Allah dosdoğru bir yola hidayet edip dursun diye. Yani zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hidayet üzere, sırat-ı müstakim üzere bir peygamberdi. Nitekim ayette Cenab-ı Hak Yasin suresinde de sen sırat-ı müstakim üzeresin buyuruyordu kendisine. Zaten öyleydi. Peygamber sırat-ı müstakimi gösteriyordu. Ama sırat-ı müstakim, dosdoğru yol ve hidayet kavramları çok daha genel bir kavramlar. Hidayet bütün gerçekleri efendim ifade etmek, beyan etmek, açıklamak anlamına geldiği gibi, hak ve hakikati beyan etmek, açıklamak anlamına geldiği gibi, birinin elinden tutmak, bir yola koymak, dosdoğru yola koymak, birini hedefine kadar götürmek anlamına da gelir. Burada hidayet sadece dalaletten ve inkardan imana yol bulmak değildir. Evet, bu hidayettir. Aynı zamanda her bir işte, her bir işin de kendine göre bir hidayeti vardır. Yani doğru olanı vardır. Önünüze sayısız işler çıkar. O işlerde, o durumlarda, o hallerde ne yapacaksınız? En doğru karar nedir? İşte o da bir hidayettir. O da Rabbimizin ilhamıyla, ikramıyla gerçekleşebilecek bir sonuçtur. Bu yönüyle Cenab-ı Hak biz sana apaçık bir fetih verdik buyururken aynı zamanda seni her daim sırat-ı müstakim üzere tutacak bilgiyi, gücü, kudreti, imkanı, fırsatı sana Allah verecektir. Vermek için bu böyle bir fethi sana lütfetti manası da burada vardır. Bir sonraki ayet. Ve yensuraka Allahu nasran aziza. Ve sana Allah şanlı, şerefli ve emsalsiz bir zaferle yardım edecektir. Evet, bu fetih sayesinde sen aynı zamanda nusret-i ilahiyeye, yani Allah'ın hususi yardımına, seni zafere erdirecek yardıma da nail olacaksın ey peygamber. Burada aziz kelimesi nasran azizada geçen, yani aziz bir nusret kelimesi, çok güçlü ve benzersiz anlamına kullanılıyor. Aziz kelimesi çok kıymetli ve asla bir başka gücün kendisine galip gelemeyeceği derecede yüce demek. Bu anlama geliyor. Bir de nadir, az bulunan anlamına kullanılır. Emsalsiz diyoruz işte. Emsalsiz bir Allah sana yardımda bulunacak. Bu ilk anlamına bağlı olarak, yani aziz kelimesini eğer çok güçlü ve benzer, çok güçlü ve benzersiz anlamını verirsek, o zaman mana şöyle olur. Allah size bu barış sebebiyle düşmanlarınızı aciz bırakacak bir yardım yapmıştır. Evet, aziz. Siz aziz olacaksınız o yardım sayesinde, onlar ise zelil olacak. Kelimenin ikinci anlamı, yani nadir anlamı göz önünde kullanıldığında mana şöyle olur. Çok nadir de olsa bazen birine yardım etmek için öyle ilginç bir yol seçilir ki insanlara görünüşte sadece mağlup sayılan bir barış anlaşması gibi geldiği halde gerçekte kesin bir zaferin ve fethin başlangıcı olabilir. Yani Allah size çok nadir olan bir yardım, bir zafer lütfedecek. Nasıl o? Zahiren mağlubiyet gibi, görünüşte mağlubiyet gibi ama hakikatte büyük bir zafer. Böylesi zaferler de azdır denilmiş oluyor. Değerli kardeşlerim, tabii süremizin sonuna geldik. Biz niyeti itibariyle 7 ayet belki tefsirini yaparız diye düşündük ama 3 ayetle bugünkü dersimizi bitirmiş olacağız. Allah izin verirse 4. ayetten başlayarak bir sonraki dersimizde tekrar sizlerle beraber olacağız efendim. Allah'a emanet olunuz.